Ayrım 6, Teori Aylık Dergi, Sayı 282, Sayfa 38. Mehmet Ulusoy, Teori Yazı Kurulu Sekreteri. Haziran Halk Ayaklanması ve İsyan Hakkı üzerine. Türkiye yeni bir döneme girdi. AKP iktidarının Taksim Gezi Parkı'nı ortadan kaldırarak yerine 31 Mart gerici ayaklanmasının üssü olan Topçu Kışlası'nı yeniden inşa etme ve AVM'ye alışveriş merkezi dönüştürme girişimine karşı başlayan halk hareketi değişik biçimlere bürünerek bir aydır sürüyor. Bu tarihi olay kitlesel katılımı, dirençliliği, uzun solukluluğu, yaratıcılığı ve kendine has birçok başka özellikleriyle şimdiye kadar dünyada da benzerine pek rastlanmayan büyük bir başkaldırıdır. Hemen belirtelim, birçok yazar ve gözlemcinin vurguladığı gibi bu büyük halk ayaklanmasıyla Türkiye yeni bir döneme giriyor. Artık hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır. Yeni dönemin özellikleri toplumsal ve siyasi saflaşması ve programı aslında bir yıl öncesinden başlayan bağımsızlıkçı ve cumhuriyetçi büyük kitlesel eylemlerle ve işçi sınıfının bu kitlesel dalgadan da güç alarak yükselen direnişleriyle şekillenmeye başlamıştı. Ancak Haziran ayaklanması, katılanların bir kısmı bunun bilincinde olsun olmasın, bazı sosyalistler bunu kabul etsin etmesin, cumhuriyetçi çağdaş yaşamı benimsemiş, vatansever bütün toplumsal kesimleri, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle ülke çapında eş zamanlı eyleme katarak yeni döneme girildiğinin tartışmasız bir kanıtı haline gelmiştir. Şimdi soru şudur, bu başkaldırı bütün yaşamımız üzerinde toptan bir tahakküm kurmak isteyen faşist bir diktatörlüğe karşı sivil bir direnişle mi sınırlı kalacak, yoksa AKP iktidarını toptan devirecek siyasal bir hedefe mi kilitlenecek? İkincisi ve daha önemlisi, ayaklanmanın ortaya çıkardığı hükümet istifa talebinde birleşen kuvvetler Tayyip Erdoğan'ın yerine Gül'e razı olup ABD ve AB planının bir parçası mı olacak? Yoksa haykırdığı talepleri ve savunduğu çağdaş yaşam değerlerini uygulayacak, emperyalist denetime direnen, ulusal, laik, çağdaş cumhuriyetçi bir iktidarı yeniden inşa mı edecek? Farklı değerlendirmeler. Bu başkaldırının ya da halk hareketinin çok yönlü değerlendirilmesi, özellikle ilk kezliğini ve benzersizliğini sağlayan özgünlüklerinin, bunları yaratan toplumsal, siyasi ve psikolojik koşulların, dış ve iç etkenlerin rolünün incelenmesi, önümüzdeki devrimci sürecin dinamiklerini ve nasıl bir yol izlenebildiğini aydınlatmak açısından son derece önemlidir. Ayaklanmanın değerlendirmesiyle ilgili farklı yaklaşımlar var. Bunları ana hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, direnişin AKP hükümetinin devrilmesini hedefleyen özelliğini görmezden gelen, olayı sadece Taksim alanı, çevre duyarlılığı, yaşam tarzı ve benzeriyle sınırlayan sivil toplumcu liberal görüştür. Bizce doğru olan ikinci yaklaşım ise, halk hareketinin esas yanının bütün sloganları ve dinamikleriyle faşizan AKP diktatörlüğüne karşı cumhuriyetin kazanımlarını savunan siyasi nitelikte olduğunu vurgulamaktır. Üçüncü bir yaklaşım ise ikinci yaklaşımın içinde yer almakla birlikte analizleri sivil toplumculukla devrimcilik arasında bir yelpazede yer almaktadır. Ulusalcı, Atatürkçü çevrelerde gözlenen yukarıdakilerden farklı bir başka değerlendirmede ABD ve AB merkezli emperyalist güçlerin Turuncu Devrimler ve Arap Baharı'nda olduğu gibi kitle hareketini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı iddiası ve uyarısını içermektedir. Kitlesel patlamanın sırrı nerede? Tarihten de gördüğümüz gibi büyük kitlesel patlamalar koşulları oluştuğunda genellikle insanlığın vicdanını ayağa kaldıran bir işkence olayı, bir kadına tecavüz, çok sevilen bir insanın öldürülmesi ve benzeri olaylarla tetiklenir. Bir kez başladıktan sonra da kitle hareketi patlamaya vesile oluşturan o tekil olayın neden-sonuç ilişkisinden bağımsızlaşarak toplumdaki esas çelişme veya çelişmelerin damgasını vurduğu gerçek toplumsal siyasi yatağına oturur. Taksim Gezi direnişinin kitleselleşmeye yol açan tetikleyicisi de sökülmek istenen ağaca ölümüne sarılan bir genç kızın sembolleşen görüntüsüdür. Peki Tayyip Erdoğan ve AKP yöneticilerinin 3-5 ağaç diye küçümsediği Bekir Coşkun'un olağanüstü imgeleme ustalığıyla liderimiz ağaç diyerek anlamını boyutlandırdığı direnişin bir park ve çevre eyleminden ülke çapında bir ayaklanmaya dönüşmesinin sırrı nedir? Bir yanında Kurtuluş Savaşı'mızı canlandıran Türkiye'nin en büyük anıtı, diğer yanında tüm İstanbul'un gezip dinlendiği, soluk aldığı, İstanbulluluğunu hissettiği, kent kültürünün, özgürlüğün, İstanbul'un sembolü Gezi Parkı. Bu park yeşil alan, bu sinsi planda daha sonra anıtın yok edilmesi de var, ortadan kaldırılmak isteniyor. Bekir Coşkun'un sözünü ettiği, sökülmek istenen o ağaç ve bütün varlığıyla yıktırmamak için ona sarılan genç kız, AKP'nin saldırdığı ve yıkmak istediği bütün çağdaş, insani kazanılmış değerlerin yaratıcısı, koruyucusu ve birleştiricisi, Türk devrimini ve cumhuriyeti temsil etmektedir. Kitleselleşmenin, Türk bayraklarıyla Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganlarıyla Taksim'e akmanın sırrı işte buradadır. Bu sırrın kökleri hiç kuşkusuz bütün katılanların bilincine tam olarak çıkmasa da 12 Eylül 1980'lere kadar uzanan Özal hükümetleriyle başlayan karşı devrim sürecine yönelik derin tepkidedir, öfkededir. Ayrıca son 10 yılla sınırlayarak bakarsak bilinçlerde ve vicdanlarda biriken patlamaya hazır öfkenin kaynaklarını daha iyi görebiliriz. Sondan başa doğru sıralayalım. Ulusal bayramları halkın kutlamasının yasaklanması. Açılımın bir parçası olarak Türk milleti kimliğinin ve resmi kurumların başındaki TC'nin kaldırılması, Tayyip Erdoğan'ın övünerek Türk milliyetçiliğini çiğnediğini söylemesi, AKP'nin ABD'nin talimat ve şantajlarıyla PKK ile işbirliği yaparak Türkiye'yi parçalamaya hizmet eden açılım politikaları, ABD'nin taşeronu olarak yürütülen ve Türkiye için kesin bir iç savaş, parçalanma, yıkım getirecek olan Suriye ile savaş politikaları, kentsel dönüşüm adı altında yürütülen büyük kent vurgunculuğu ve binlerce vatandaşın evlerinden çıkmaya ya da ödeyemeyecekleri ücretlerle sağlamlaştırma programlarına uymaya mecbur bırakılmaları, çıkarılan yeni yasalar ve özelleştirmelerle işçi haklarının kısıtlanması, işsizliğin hızla artması, sendikal hakların ortadan kaldırılmaya çalışılması, iş yerlerinde ve devlet dairelerinde şeriatçı uygulamaların gündeme getirilip pervasızca uygulanmaya çalışılması, yargının tamamen AKP'leştirilmesi ve yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılması, her türlü yalan, hile ve düzenbazlığın meşru hale getirilmesi ve bunların hukuki kılıflara uydurulup milletin adalet duygusuyla alay edercesine yasal diye savunulması, yargının tamamen siyasileştirilmesinin ve adaletin ortadan kaldırılmasının en kapsamlı uygulaması olan Ergenekon davalarında 12 Eylül'de bile görülmeyen her türlü kanunsuzluğun, keyfiliğin, zorbalığın sergilenmesi, sahte belgeler, yalanlar, sahtekarlıklar, düzmece tanıklıklarla vatansever aydın ve subayların yıllarca süren tutukluluğu ve en son içki yasağı tartışılırken Tayyip Erdoğan'ın Atatürk ve İnönü'yü kastederek iki ayyaş diye hakaret etmesi, büyük Haziran ayaklanmasını bu toplumsal ve tarihsel bütünlük içinde değerlendirmek zorundayız. Türk ulusunun AKP diktatörlüğüne karşı isyanı zaten çoktan başlamıştı. Nasıl hiçbir deprem, öncü sarsıntılar yaşamadan, gelmekte olduğunu haber veren belirtiler göstermeden gerçekleşmezse, hiçbir toplumsal olayda gökten zembille inmez. Büyük eylemlerin habercisi mutlaka öncü eylemler vardır. Son bir yıl içindeki 19 Mayıs, Ulus, Tandoğan ve Silivri'de büyük kitlesel eylemlerdi bu haberciler. Bütün yollar tıkanınca başkaldırı meşru bir haktır. İnsan zihni özellikle ilk defa yaşanan benzersiz büyük toplumsal olayların ruhunu geçmişteki benzer olaylarda arar. Geçmiş ayaklanmaların, onlara önderlik eden devrimcilerin ruhları direnenlerin zihninde, hayal gücünde, meydanlarda dolaşır. Böylece başkaldırının tanımı, tarihi önemi ve nasıl bir sonuca doğru gidebileceği konusunda karşılaştırmalı akıl yürütülür. Birçok arkadaşın hemfikir olduğu gibi bu hareketin en çok karşılaştırıldığı tarihi örnek 27 Mayıs 1960'a hazırlayan koşullardır. Özellikle 28 Nisan'da 555K eylemiyle doruğuna varan gençlik hareketinde sembolleşen kitle hareketleri gerçekten de DP'nin milletin vicdanında meşruiyetini yitirdiğinin göstergeleriydi. Demokrat Parti'nin çoğunluk diktatörlüğüne karşı 27 Mayıs öncesi gençliğin merkezinde olduğu halk hareketinin ruhunu ise bütün çarelerin bittiği noktada ulusların temel bir hakkı olan başkaldırı hakkı oluşturuyordu. Bugünkü ABD kuklası Tayyip Gül iktidarının Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını tehdit eden, bağımsızlığını ve bütünlüğünü ortadan kaldıran, kanun tanımaz, yalanlara, ikiyüzlülüklere, millete karşı Amerikancı tertip ve tezgahlara dayanan uygulamaları, onları milletin vicdanında gayrimeşru hale getirmiştir. Sadece Türkiye'nin bağımsızlık ve bütünlüğünün tehlikeye atılması bile başkaldırı hakkını 27 Mayıs öncesine göre 10 misli daha meşru hale getirmiştir. Özetle milletin sokağa, meydanlara çıkıp milyonlar olarak sayısal gücünü, ortak iradesini ve kararlılığını göstermek ve direnmekten başka seçeneği kalmamıştır. 27 Mayıs devriminin düşünsel ve eylemli önderliğini, yani devrimin ruhunu en iyi temsil eden, 1990'larda Süper NATO tarafından katledilen büyük Atatürkçü hukukçu aydınımız Muammer Aksoy'un 1958'de Forum dergisinde yayımlanan "Milletlerin İsyan ve İhtilal Hakkına Dair" başlıklı yazısı bu konuda tarihi bir ders niteliğindedir. Muammer Aksoy bu makalede gerek 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde ve ilk Amerikan Anayasası'nda gerekse Fransız Devrimi ile ilan edilen İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirgesi'nde ve 1791 Anayasası'nda isyan hakkının yer aldığını belirtir. 1793 Fransız Anayasası'nda 33-35. Maddeler şöyle demektedir. Zulme karşı direnme diğer insan haklarının bir neticesidir. Hükümet halkın haklarını zedelerse, milletin veya milletin her parçasının direnişi en kutsal hak ve en kaçınılmaz vazifedir. Muammer Aksoy, Milletlerin İsyan ve İhtilal Hakkına Dair, Teori, Nisan 2011, Sayı 255. 1946 ve 1948 Fransız Anayasaları da bu hakka gönderme yapmaktadır. Aksoy, dönemin saygın hukukçularından ve aynı zamanda Türk sağının da önemli ideologlarından Ordinarius Profesör Ali Fuat Başgil'den de bu konu ile ilgili şu cümleleri aktarır. İnsanın hürriyet ve emniyet içinde yaşamaya ve saadeti serbestçe aramaya olan hakkı, insanlık sıfat ve şerefinden doğan hakların başında gelir. Bu hakları insan kanundan değil, insan cevherinden alır. Kanun koyucular bu hakları yalnız tanzim eder, düzenler. Fakat tanzim bahanesiyle bunları kökünden yok etmeye gidemez. Giderse zulüm etmiş olur. Zulme karşı isyan ise gene bir isyan hakkıdır. 1961 Anayasası'nın başlangıç bölümünde anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 devrimini yapan Türk milleti denilerek bu hakka vurgu yapılmış, 27 Mayıs hareketinin hukuka aykırı eylemleriyle meşruiyetini yitirmiş bir iktidara karşı yapıldığı ve direnme hakkının kullanıldığı belirtilmiştir. Halen yürürlükteki Alman Anayasası'nın 20. maddesinin 4. fıkrasında da tüm Almanların başka bir çare kalmadığı takdirde anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kalkışan kişilere karşı direnme hakkı mevcuttur denmektedir. Emine Ülker Tarhan, Baskıya ve Zulme Karşı Direnme Hakkı, Teori, Nisan 2011, Sayı 255. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi insan hakkının en kapsamlı uygulamasıdır. Bilindiği gibi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'na başlarken Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine isyan etmek ve bütün milleti ve orduyu isyan ettirmek lazım geliyordu der. Atatürk'ün Türk gençliğine Cumhuriyet Devrimi'ni koruma görevini emanet ettiği gençliğe hitabe ve Bursa nutkunun özünü Cumhuriyete, devrimlere ihanet eden hükümetlere karşı gerektiğinde isyan hakkını kullanmak oluşturmaktadır. Dünya devrim ve karşı devrim saflaşmasındaki yeri. Peki Haziran ayaklanmasını model olarak dünyadaki kitle hareketlerinden hangisine benzetebiliriz? Başka bir deyişle Doğu Avrupa'daki turuncu devrimlere mi, Mısır'daki tahrir eylemine ya da daha kapsayıcı bir tanımla Arap Baharı'na mı yoksa ABD'deki Wall Street eylemlerine mi? Soruyu şöyle de sorabiliriz. Taksim direnişi ABD ve AB merkezlerince yönlendirilen liberal, özgürlükçü, insan haklarıcı bir kitle hareketi midir? Yoksa hükümet istifa talebiyle ABD ve AB'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nin uygulayıcısı taşeronu olan bir iktidara karşı ABD ve AB karşıtlığını da içinde taşıyan bir hareket mi? Banu Avar, 1 Haziran 2013 tarihli bir yazısında, kitle hareketinin Mısır'daki tahrir eyleminde olduğu gibi demokratikleşme tuzağıyla batılı güçler tarafından yönlendirilebileceğine dikkat çekmekte. Böylece kendi güdümlerinde yeni bir hükümet seçeneğiyle gazının alınıp etkisiz hale getirilebileceği yönünde kuşkularını ve güvensizliğini belirtiyor ve Atatürkçü yurtsever kesimlerdeki çok yaygın bir düşünceyi şöyle ifade ediyor. Batılı odaklar, Türk milletinin AKP baskı ve şiddetine daha fazla rıza gösteremeyeceği tespitini yapmıştır. AKP'nin kullanım süresi dolmuştur. Kim önce davranırsa hızlı yol alır ve Türkiye'de güdümlü bir muhalefet yaratıp kullanır. İşte bunu önlemenin yolu AKP ile ülkenin içinde sıkışan gazdan kurtulmak, Erdoğan'ı deliğe süpürmektir ve yerine bir süre milleti oyalayacak Y-CHP ve BDP koalisyonuna yer açılır. Kitleyi yönlendirenlere dikkat edilmelidir. Bu uyarıyı yaptığımız için bize olmadık hakareti yapanlara, Reyhanlı'da suspus olan Batı basınının Taksim için neden dünyayı ayağa kaldırıp "Arslan Türkler, çılgın Türkler" diye gaz verdiğini düşünmelerini öneririz. Banu Avar, 1 Haziran 2013 www.guncelmeydan.com. Banu Avar'ın yaptığı uyarılar genel olarak haklıdır. Batı'nın Arap Baharı'nda olduğu gibi Fas, Tunus, Libya, Mısır'daki direnişleri ABD güdümlü demokrasi oyunlarıyla nasıl kendi güdümündeki yeni hükümetlerle söndürdüğü bir gerçektir. Ancak çok önemli bir şey atlanıyor. Bu eylemler Türkiye'de gerçekleşiyor ve Türkiye ne Mısır ne de diğer Orta Doğu ülkeleriyle karşılaştırılamayacak cumhuriyetçi, aydınlanmacı, devrimci birikime ve deneyime sahip bir ülkedir. Ayrıca diğerleri Batı güdümlü olsa da tahrir eylemlerinin sonuçlarını Banu Avar'ın iddia ettiği gibi tek yanlı ele almak doğru değildir. Şimdilik ABD ve Müslüman kardeşler karlı çıksa da stratejik olarak Mısır'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı açısından bakıldığında halkın özgüveninin yükselmesi, örgütlü kitlesel gücüyle neleri başarabileceklerinin bilincine varması, özetle demokratik, laik ve bağımsızlıkçı güçlü bir halk inisiyatifinin oluşması açısından önemli sonuçları vardır. Eğer halk, emekçiler doğrudan kendi eylemleriyle özgürleşip geleneklerini belirleyecekse bu bir hamlede olmayacaktır. Halk hareketleri dalga dalga ilerler, her atılım bir öncekinden kuvvet alarak yükselir. Bu nedenle gayrimeşru hale gelmiş bir iktidara karşı bir halkın ayaklanması en başta selamlanacak ve desteklenecek bir şeydir. Ondan sonradır ki dış güçlerin ve karşı devrimcilerin provokasyon, saptırma ve denetimlerine karşı eylemin önderliği doğru hedeflere yöneltilmeye çalışılır. Burada cumhuriyetin yıkıldığını, devlet katından tasfiye edildiğini hala kabul etmeyen ve tören Atatürkçülüğünü terk edemeyen bir kısım aydınımızın kitle hareketinden korkan ruh halini görüyoruz. Onlar hala cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa mevzisinde oyalanıyorlar. Onlar hala gerici milliyetçiliğin ve tören Atatürkçülüğünün bugün Tayyip'in de sarıldığı her kitlesel devrimci muhalefet olayının arkasında dış güçlerin oyununu arayan psikolojiden kurtulamamış gibiler. Oysa en başta cumhuriyet artık aşağıdan yukarıya devrimci kitle eylemleriyle yeniden kurulmak zorundadır. Dahası Amerikancı AKP gericiliğine karşı bütün devrimci, kitlesel halk hareketlerinin cumhuriyetçi, ulusalcı bir eksene oturması kaçınılmazdır. Birçok Atatürkçü aydınımız gibi Banu Avar da batılı odakların çok önceden Tayyip'in süresinin dolduğuna karar verdiklerini ve deliğe süpüreceklerini vurgularken sanki her şeyi mutlak olarak onların belirleyebileceğini sanıyorlar. Burada emperyalizmi kadiri mutlak gören komplo teorilerinin etkisini görüyoruz. Oysa dün de bugün de ne Kurtuluş Savaşımızla ne 1950 ve 60'larda Mısır, Suriye, Cezayir ulusal devrimlerinde ne de 1979 İran İslam devriminde emperyalizmin müdahaleleri ulusların iradesi karşısında sökmedi. Bütün bu nedenlerle halkın cephesinden, hareketin içinden ve devrimci bir gözle bakıldığında Haziran ayaklanmasının batılı güçlerin ve karşı devrimin herhangi bir versiyonunun kontrol edemeyeceği bir dinamizme, enerjiye sahip olduğu görülecektir. Atlantik aleyhine değişen stratejik denge ve halk hareketleri. Kitle hareketlerinin emperyalizme mi, ulusalcı, devrimci programlara mı hizmet edeceğini belirleyen önemli bir etken de dünya çapındaki güçler dengesindeki stratejik değişikliklerdir. 1990'lardan sonraki stratejik değişiklikler bu dönemeçleri açıklar. Küreselciliğin, insan hakları, demokrasi ve özgürlük getireceği yalanının etkili olduğu, geniş kesimlerce benimsendiği 1990'lardan 2000-2001'lere kadarki dönemde kitle hareketleri Doğu Avrupa'da otoriter yönetimlere karşı Soros'cu, turuncu devrimlerin bir parçası olarak kullanıldı. Bu küreselci programın zirvesini Yugoslavya'nın parçalanması oluşturdu. 2001-2010 arasındaki dönemde ılımlı İslam projesiyle Türkiye ve Arap dünyasında tarikatların denetiminde yaratılan, liberalleşen sosyalist sol ve sosyal demokrasinin de desteğini alan kitle hareketleri, sivil darbelerin manivelası olarak kullanıldı. Bunlar Türkiye'de cumhuriyetçi laik sisteme karşı Amerikan güdümlü AKP'nin iktidara getirilmesinde kullanılmaya çalışıldı. Arap dünyasında ise kimi Amerikancı, kimi çağdaş, laik milliyetçi hükümetlere karşı Müslüman kardeşler gibi şeriatçı örgütler ve tarikatlar kullanılarak işbirlikçi iktidarlar yaratıldı. 2008 dünya krizi sonrası Atlantik cephesinin eski gücünü ve inisiyatifini kaybetmesi, Rusya, Çin ve Hindistan gibi büyük Avrasya güçlerinin hızla yükselmesiyle stratejik güç merkezi doğuya kaydı. Böylece küreselleşme masalı sona ermiş, küreselci demokrasi yalanları iflas etmiştir. Asya'da ve Kuzey Afrika'da neoliberal küreselleşme ve Büyük Orta Doğu projesinin uygulanmasına karşı direniş süreçleri böyle işlerken, Latin Amerika'da hesaplaşma, Bolivarcı, ulusal ve devrimci iktidarların zaferiyle daha erken sonuçlandı. Batı'nın kaybetme sürecine girdiği değişimin önemli bir dönemeç noktası, ABD ve AB'nin Suriye'ye müdahalede başarısız olmasıdır. Suriye'ye müdahalenin gündeme gelmesiyle başlayan, son iki yıldır ABD taşeronu AKP'nin savaş kışkırtıcılığı, bölücülüğü ve cumhuriyet yıkıcılığına karşı biriken öfkenin patlamasıdır bugünkü halk hareketi. Artık bundan sonraki süreçte demokrasi ve insan hakları mücadelesinin arkasına saklanan ABD ve AB emperyalizminin artık kendini gizlemesi mümkün değildir. Küresel karşı devrimin sonuna gelinmiştir. Ezilen uluslar ve gelişmekte olan ülkeler çoktan bunun farkına vardığı gibi batılı aydınlar ve emekçiler de uyanmaya başladı. O nedenle halk hareketlerinin hedefi esas olarak emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlar olacaktır. Ve bunu başlatan tıpkı 20. yüzyılın başında olduğu gibi Türkiye, Türk milleti olacaktır. Bu asla bir tesadüf değildir, tarihin ve toplum bilimin temel yasaları gereğidir. Halk hareketi ile başlayan yeni dönem, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ezilen ulusların emperyalizme başkaldırılarının yükseleceği bir dönem olacaktır. Meydanlarda dolaşan Mustafa Kemal'in ve Jöntürklerin ruhudur. Tarihsel perspektifle baktığımızda Haziran ayaklanmasının çılgın Türklere özgü olduğu hemen görülmekte. Onun benzersizliğinin arkasındaki orantısız zeka denilen büyük yaratıcılığın ve enerjinin kaynağı bu özelliktir. Benzersizliğin özgürlüğün nedeni kuşkusuz Türk devriminin Jöntürk karakteridir. En önemli özelliği de ağırlığını eğitimli gençliğin oluşturduğu aydın karakterli emekçilerin oluşturmasıdır. İkinci olarak anti-emperyalisttir, ulusal bağımsızlıkçıdır. Elbette bu Jöntürk özellik Türkiye toplumu değiştikçe, kapitalizm geliştikçe toplumsal temel ve bileşim açısından evrildi. 1908 ve 1923 devrimlerinin aktif ve önder gücünü aristokrat artı halk kökenli, askerlerin ağırlıkta olduğu bürokrat aydınlar oluşturuyordu. 27 Mayıs devrimi, Jöntürklerin aktif unsurunu gençliğin oluşturduğu kitle hareketi ve halk kökenli askerler tarafından gerçekleştirildi. 68 hareketi ise gençlik özelliğiyle 27 Mayıs'ın bir devamı olduğu gibi 68'in bir parçası olarak 15-16 Haziran işçi hareketlerini de dikkate alırsak, işçi ve aydın bileşimi olarak 27 Mayıs'tan günümüze bir köprü rolü oynamaktadır. Her üçünde de aşağıdan yukarı, halk hareketiyle yukarıdan aşağı, bürokrat aydın hareketinin birleşimi söz konusudur. Bugün ise Jöntürkler adına yakışır biçimde yine gençlik ağırlıklı olarak emekçi halkın da büyük ölçüde katıldığı tamamen aşağıdan yukarıya bir halk hareketine dönüşmüştür. Pakistanlı yazar Tarık Ali'nin "Tüm Avrupa kıtasında bir kez daha umudu ateşlediniz" ile başlayan mesajında genç Türkler yani Jöntürkler tabirini kullanması tesadüf değil. Birliği sağlayan tılsımlı güç nedir? Taksim direnişi ve halk hareketi çok önemli ve öğretici bir ders içeriyor. Her fikirden, eğilimden, siyasetten insanların tartışmadan, itişip kakışmadan uzun süreli ortak bir eylemi yürütebilmesi. Asıl soru bu birliği, dayanışma ruhunu sağlayan tılsımlı gücün ne olduğudur. Hemen belirtebiliriz ki Tayyip Erdoğan'ın saldırgan açıklamaları bu birleştirici, yapıştırıcı etkinin tersten, düşman cephesinden ipuçlarını veriyor. Bu olayda da görüldüğü gibi düşman bazen dağınık halk güçleri için iyi bir öğretmen ve iyi bir örgütleyicidir. Ayrıca saldırısının içeriği devrimciler için doğru siyasetinde açıklamasını içerir. Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, muhalefetin çok geniş bir bölümü, kendi yaşam alanlarını ve tarzlarını tehdit altında gören toplum kesimleri, ulusalcı, laik, solcu, sosyalist, yurtsever, cumhuriyetçi, kemalist kesimler sokağa çıkıyor. Gezi Parkı'nın tam ortasında isteyen namazını kılıyor, birasını da içiyor. Basit bir sürtüşme bile yaşanmıyor. Tek bir kadın tacize uğramıyor. Merdan Yanardağ, Direnişin Sosyolojisi, Yurt 9 Haziran 2013 derken Tayyip Erdoğan'ın saldırgan tavırlarının ve polis şiddetinin de önemli bir rol oynadığı geniş cepheli birlik ve dayanışma ruhunun ortak mücadelenin mümkün olabilirliğine ve yarattığı büyük enerjiye dikkat çekiyor. Ancak bu birliği yaratan asıl gücün, temel eksenin ne olduğuna pek değinilmiyor. Yani bir belirsizlik var. Merdan Yanardağ'daki bu belirsizliğin nedenini, Taksim direnişini son bir yıl içinde ulusal bayramların ve TC'nin yasaklanmasına ve Silivri'de TSK'ya ve yurtsever aydınlara yönelik tertiplere ve hukuk katliamına karşı gerçekleşen Cumhuriyetçi büyük kitle hareketlerinden kopartılmasında aramak gerekmez mi? Yanardağ, 1980'den sonra ilk kez böyle bir toplumsal ve tarihsel durum yaşandığı tespitiyle bu devamlılığı ve bütünlüğü sanki görememiş gibi. Merdan Yanardağ, adı geçen yayın. Taksim direnişini hazırlayan siyasi ve psikolojik koşullara baktığımızda, direnişin üstüne basıp yükseldiği, moral beslenme kaynağını oluşturan son bir yıl içindeki büyük kitle hareketlerini görmezlikten gelmemiz mümkün değil. Bu nedenle park direnişini birden kitleselleştiren ve ülke çapında yaygın siyasal direnişe dönüştüren şey, ne tek başına yeni bir gençlik ve onun Atatürkçü, ulusalcı ana eksenden kopuk, yarattığı yeni bir ahlakın, yeni bir hukukun büyüle enerjisidir, ne de birçok sosyalist, çevreci, antikapitalist, muhalif ve benzeri grubun futbol takımı taraftarlarının bir araya gelebilmiş olmasıdır. Hatta bu etmenler ikincildir. Gerçekte hiç unutmayalım ki bütün bu bir araya gelişin zeminini sağlayan korku duvarını yıkarak kendine güven ortamını yaratan 19 Mayıs'larda 29 Ekim ve 10 Kasım 2012'de Ulus'ta ve Tandoğan'da 13 Aralık 2012'de Silivri'de gerçekleşen yüz binlerin, milyonların katıldığı polis barikatlarını yıkarak yükselen Cumhuriyet eylemleridir. Asıl korku duvarı öncelikle bu eylemlerle yıkılmaya başlamıştı. Demek ki her görüşten, eğilimden insanı bir arada tutan ve ortak hedefe kilitleyen tılsımlı güç, ne 90 gençliğinin internet üzerinden ürettiği mizahi iletişim ve örgütlenme yeteneği, ne de çevreci ve sol örgütlerin toplumcu ve doğacı idealleridir. Gerçek, gerek bu ideallerin gerekse gençliğin iletişim kültürünün içinde gelişip serpileceği, amaçlarına ulaşabileceği, yıkılan cumhuriyeti yeniden kurma, yıkılmak istenen ulusal devleti savunma zorunluluğu, bilinci ve sezgisindedir. Çünkü 11 yıllık deneyimden sonra Türkiye halkı, gençlik bu büyük gerçeği kavramıştır. Bu bilincin oluşturduğu arka planı bir kez daha özetleyelim. 2007'deki milyonların katıldığı Tandoğan, Çağlayan ve Gündoğdu eylemlerden sonra sahneye konan Ergenekon tertibi ve yaratılan Korku İmparatorluğu ile 2012'ye kadar kitleler belli ölçüde sindi ve kitle hareketi geri çekildi. Ancak 2012'den itibaren kitle hareketi cumhuriyetçi eksende yeniden yükselmeye başladı. AKP iktidarının ulusal bayramları yasaklamasına tepki olarak 19 Mayıs 2012'de İstanbul'da gerçekleşen TGB'nin önderliğinde yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı Taksim Dolmabahçe yürüyüşü ilk büyük atılımdı. 29 Ekim Ulus ve 10 Kasım Tandoğan mitingleriyle ise barikatları yıkarak milyonlara ulaştı. Böylece korku duvarları yıkılarak kitlelerin kendine güveninin geldiği, mafya ve tarikat diktatörlüğüne karşı devrimci cumhuriyeti yeniden kurmayı hedefleyen yeni bir mücadele dönemine girildi. Sivil toplumcu, Sorosçu, şaşkınlar. Sivil toplumcu ve neoliberal çevrelerce Taksim direnişiyle başlayan Haziran ayaklanmasının siyasi bir hedefinin ve ideolojisinin olmadığı çevreci, katılımcı, çoğulcu yani sivil toplumcu bir eylem olduğu ısrarla vurgulanıyor. Eylemin kendiliğinden yanına özel bir erdem yükleniyor, yüceltiliyor. Oysa ayaklanma hükümet istifa sloganıyla iktidar hedefi olduğunu kendisi açıkça ortaya koymuştur. Bir hareketin kendiliğindenliği övünülecek bir üstünlük değildir. Önemli olan bu kendiliğinden hareketin sistemi değiştirme irade ve gücüne sahip siyasi bir iktidar hedefine götürebilmektir. İdeoloji konusunda ise aslında Avrupa merkezli şablonlardan ve ezberlerden değil de ezilen dünya ve Türkiye gerçeğinden bakarsak, ayaklanmanın ideolojisi, yani ayaklanmaya katılan bütün grupları çok güçlü bağlarla birleştiren bir ideolojik ve kültürel ekseni vardır. Cumhuriyetin bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, laik, halkçı, kamucu temellerini ve çağdaş yaşam tarzını savunmak, karşısında dayatılan ortaçağ ideoloji ve programına karşı çıkan devrimci bir ideoloji ve program. Eylemin milyonlara yükselmesini sağlayan, katılımcıların bilincindeki en az yeşil alanı koruma kararlılığı kadar, hatta belki de ondan daha da çok, tetikleyici bir etken de bütünüyle Taksim alanının ve en başta da Cumhuriyet Anıtı'nın karşısına 31 Mart'ı sembolize eden bir binanın yeniden dikilme ısrarlılığıdır. Cumhuriyet'in kültür sembolü Atatürk Kültür Merkezi'ni AKM, hiçbir yasal dayanağı olmayan sinsi plan ve taktiklerle yıkma niyetlerini de birlikte düşünürsek, bütün bunların arkasında AKP'nin Taksim Anıtı'nı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik gizli bir planının varlığı kesindir. Zaten şu anda bu plan parça parça uygulanmaya çalışılmaktadır. CHP milletvekili sosyolog Sencer Ayata'nın değerlendirmeleri ise halk hareketinin ruhuna, dinamiklerine, hedeflerine ilişkin gerçeğe en aykırı tezleri içeriyor. Haziran ayaklanmasının ulusalcı, cumhuriyetçi ana eksendeki siyasal ve ideolojik karakteri görmezden gelindiği gibi olay ikincil, üçüncül derecedeki olgularla açıklanmaya çalışılıyor. Ayata'nın Cumhuriyet gazetesinde 11-13 Haziran tarihlerinde yayımlanan dizi yazısında belirttiği görüşlere göre Taksim direnişinin özünü otoriterliğe özgürlüklerin toplantı, gösteri, yürüyüş haklarının kısıtlanmasına karşı başkaldırı oluşturuyor. Yani sorun liberal demokrasi kurallarına, çoğulculuğa uyulup uyulmadığından ibaret. Dahası ayaklanma, Batı'nın müdahale ve dayatmalarına karşı bir dinamiği, tavrı taşıdığı halde bunlar yok sayılarak Batı'nın istediği bir sivil toplum, liberal demokrasi, özgürlük, çoğulculuk talepleriyle açıklanıp ve sınırlanarak idiş edilmek isteniyor. Bütün Sorosçu, liberal kuramcılar gibi Ayata'da eylemcilerin birleştirici sembolleri olan Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşınmasını, hükümet istifa, Atatürk'ün askerleriyiz sloganlarının atılmasını özellikle görmezden geliyor. BOP, bölücü anayasa girişimi, açılım ve Suriye'ye saldırı siyasetleriyle tehdit altında olan Cumhuriyet'in temelleri, Türkiye'nin bağımsızlığı, milletin birliği, laiklik, çağdaş yaşam tarzı kitle hareketlerinin gündeminde sanki hiç yok. Sanki bunlar Türkiye'nin temel sorunları değil, halk hareketini sadece çevre, demokratik haklar ve benzeriyle sınırlayan, siyasi niteliği olmayan bir tepki muhalefetiyle sınırlamaya çalışan bu sivil toplumcu liberal bakış, kuşkusuz CHP merkezinin, halk hareketinin kendisini de sorgulayan ve silkeleyen dinamizminden korkusunun bir yansımasıdır. Ayata'nın bütün sivil toplumcu, anti-otoriter, eksenli, takıntılı değerlendirmesinin özünü şu iki paragrafta görebiliriz. Ekranların en değişmez görüntüsü tazyikli su, biber gazı ve güvenlik araçlarına bindirilen eylemciler haline geldi. Gezi eylemlerinin kaynağında işte bu özgürlük kısıtlaması var. Toplantı, gösteri, yürüyüş haklarının kısıtlanması. Kime sorsanız nedir bu geçmişte hiçbir araya gelmeyen insanları bir araya getiren diye yanıt aynı oluyor. Başbakanın otoriterliği. Hükümete verilen mesaj şudur. Temsili demokrasi temeldir ama yeterli değil. Katılımcı da olan bir demokrasi istiyoruz. Alınan kararlarda pay sahibi olmak istiyoruz. AKP'nin buyurgan yönetim anlayışına, fiziki ve sosyal mühendisliğine karşıyız. CHP olarak bu hareketi özerk, kendine güvenen insanların hareketi olarak görüyoruz. Bu hareketin çoğulcu niteliğinin farkındayız. Eyleme katılanların insan hakları, adalet, çoğulculuk, kadın erkek eşitliği gibi birçok değeri de paylaşıyoruz. Sencer Ayata, Cumhuriyet, 11-13 Haziran 2013, tarihli Işık Kansu Ayşe Sayın'ın röportajı. Görüldüğü gibi Sencer Ayata ve CHP yönetimine egemen ABC liberal demokrasici anlayışın, AKP'nin bütün uygulamalarına yönelik eleştiri ve mücadelesinin esasını, otoriterlik, antidemokratik ve yasa dışı uygulamalara karşı, özgürlük, demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk, çevrecilik, kadın erkek eşitliği gibi küreselleşme programının uzantısı konular oluşturuyor. Ayata ne hükümete ne de CHP'ye verilen mesajı Tayyip Erdoğan gibi hiç anlamamış ya da üstlendikleri misyon gereği anlamak istemiyorlar. Halk hareketi, hükümet istifa sloganıyla hükümetin doğrudan devrilmesini hedeflediği halde Ayata hükümete verilen mesajı katılımcı da olan bir demokrasi istiyoruz. Alınan kararlarda pay sahibi olmak istiyoruz. Buyurgan, otoriter, bir yönetim istemiyoruz olarak yorumluyor. Bunu Türkçe'ye şöyle tercüme edebiliriz. Biz iktidar olmak istemiyoruz. Majestelerinin, mafya tarikat sisteminin. Muhalefeti olarak kalmaya razıyız. İktidar gene AKP'de kalsın, yalnız Tayyip dışında birisi başbakan olsun. CHP yönetimi AB masalına öyle umut bağlamış ki, taktik icabı bile olsa Tayyip Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne, ŞİÖ, üye olma söylemine karşı dünyanın yaşanan bütün gerçeklerine gözlerini kapatarak hemen AB muhipliğine sarılarak muhalefet yapmaya kalkıyor. Türkiye'nin yerinin AB olduğunu vurgulayan açıklamalar yapılıyor. 2008 krizinden sonra Türkiye'nin %70'inin AB'ye karşı olduğu bir gerçekken, ülke ve dünya gerçeklerinden böylesine uzak bu duruşun ve ruh halinin Haziran ayaklanması karşısındaki tavrı da doğal olarak ABD ve AB merkezlerinin plan ve projelerine göre davranmak oluyor. Bunun somut ifadesi, önceki sayfalarda belirttiğimiz gibi, halk hareketiyle birlikte Batı tarafından gündeme getirilen, kullanma süresi dolan Tayyip yerine Gül'ün başbakan yapılması projesine göre siyaset belirlemektir. CHP yönetimi bunu zaten çoktandır gündeme getiriyordu. Haziran ayaklanmasının nasıl bir ideolojisi ve siyasi hedefi varsa sınıfsal bir temeli de vardır. Hareketin toplumsal karakteri Sencer Ayata ve bazı arkadaşlar tarafından orta sınıf hareketi olarak nitelendiriliyor. Bu tanımlama gerçeği tam yansıtmıyor. Hatta hareketin emekçi ve gençlik ağırlığını zayıflatıyor. Bu tanımlamadaki ölçüt, Batı'daki emperyalist aşamadaki finans kapital egemenliğindeki toplumsal ve sınıfsal gerçekliğe göre oluşturulmuş kavramlaştırmalardır. Orta sınıf çok yuvarlak ve içeriği değişken ve belirsiz olmakla birlikte esas olarak tekelci burjuvazinin altındaki ulusal burjuvazi ya da orta burjuvazi ve küçük burjuvazinin hali vakti yerinde ekonomik sıkıntısı olmayan üst katmanları için söylenebilir. Bizde ise bugünkü ekonomik siyasi tabloda orta sınıfın hali vakti yerinde tuzu kuru, geçim derdi, ekonomik sıkıntısı olmayan anlamındaki karşılığı çok çok daralmış, üst sınıfların mafya tarikat sisteminden nemalanan çok dar bir kesimdir. Bu hareketin asıl büyük dinamik kitlesini oluşturan gençlik, hem işsizlik yanıyla hem de geleceğe ilişkin kaygılarıyla, hele hele bizim gibi ülkelerde orta sınıf davranışlarını hiç taşımayan bir kitledir. Yapılan anketlerin de ortaya koyduğu gibi eylemcilerin büyük çoğunluğunu gençlerin yanı sıra çalışanların, emekçiler oluşturduğu bir gerçektir. Gençlik Türkiye'de her zaman Atatürkçü, toplumcu, devrimci muhalefetin yanında yer almıştır ve anti-emperyalisttir. Zaten direnişin bu kadar uzun süre devam etmesinin tek açıklamasını, halk hareketinin omurgasını, gençliğin de dahil olduğu kafa emeğinin, eğitimli çalışanın, aydınlanmış emekçinin oluşturduğu gerçeğinde bulabiliriz. Emek eksenli cumhuriyetçilik bölücülüğün panzehiri. Haziran ayaklanmasının getirdiği birçok kazanım vardır. Bunları önümüzdeki günlerde bütün sonuçlarıyla yaşayarak göreceğiz. Daha şimdiden elde ettiği önemli başarıların altını çizerek bitirelim. En başta AKP-PKK işbirliğiyle tezgahlanan açılım ihanetine büyük bir darbe indirerek ABD'nin Kürdistan planını bozduğu gibi Suriye'ye saldırı planı da büyük ölçüde bozulmuştur. Taksim direnişinin en önemli ve öğretici yanı, hiçbir ayrım yapmadan AKP karşıtı bütün fikirlerin karşılıklı hoşgörü içinde mücadeleye katılmasıdır. Kürt kökenli gençler ve emekçiler de bu özgürlük ve kardeşliği yaşadılar. Bu birliktelik karşısında PKK şeflerinin telaşa düşüp kitleye ABP ve AKP gericiliği ile işbirliği yapıp halk hareketini provoke etmeye çalışmalarına cümle alem tanık oldu. Tayyip'in karizması çizilmiş, kendine güvenini yitirmiştir, telaş ve panik içindedir. Aynı şekilde AKP içinde de ciddi tartışmalar ve muhalefet başladı. Tayyip Erdoğan'ın halk hareketine karşı yaptığı mitinglerde Türk bayrağına sarılması yenildiğinin bir kanıtıydı. Daha önemlisi bu, halk hareketinin birleştirici ilkelerinin Türk bayrağı, Türk milleti, Atatürk ve devrimci cumhuriyet olduğunun da açık kanıtıydı. CHP ve MHP yönetimlerinin AKP, PKK'nın bölücü anayasa tezgahındaki figüranlıklarını, açılım destekçiliklerini, ABD'den icazetli politikalarını sorgulayacak, eleştirip denetleyecek, gerektiğinde onları alaşağı edecek bir dalga, vatansever bir dinamik oluştu. Bu dalga AKP diktatörlüğünü devirmek için gerekli güç birliğinin sağlanmasında önemli bir etkendir. 6. ayrımın sonu sayfa 51.